Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 17 Mart 2023 tarihinde karşımızda Amerika Illinois'den Profesör Doktor Serdar Çelik var. Hocam merhaba.
Merhaba Barış, selamlar.
Hocam bugün çok sevindim. Kitabınızı gördüm, aldım. Bir tane de bana gönderdiğiniz için biliyorum. İnanılmaz iyi bir ders kitabı, İngilizce. İsterseniz önce kitaptan başlayalım, sonra sizi tanıyalım. Oradan da devam edelim. Bu kitabın ismi Sustainable Energy, Mühendislik Temelleri ve Uygulamaları diye. Serdar Çelik imzalı, Cambridge Üniversitesi yayınlarından yayınlandı. Ders kitabı anlamında örnekleriyle, egzersizleriyle, hocam şimdi belki anlatacak, çok çok ama çok sıra dışı bir kitap. Hocam elinize sağlık. Önce kitap nedir, bir de sizden duyalım. Bu kitap nedir?
Çok teşekkürler Barış takdim için. Kitabı bu arada beğenmiş olmana çok sevindim. Senin görüşlerin çok önemliydi benim için. Bu kitabın hikayesini şöyle aslında özetleyebilirim Barış. Ben Güney Illinois Üniversitesi'nde 2007'den beri görevliyim burada. Bundan 5 sene önce bizim müfredatımızda enerjiyle ilgili bir ders yoktu. Isı akışkanlar üzerine dersler vardı ama doğrudan enerjiye yönelik bir ders yoktu. Bir ders müfredata ekledik. Alternative Energy Systems isimli bir ders ekledik. Bunu ben öğrete geliyorum bugüne kadar. Bu ders için İki tane değişik kitap kullandık. Fakat benim de uzun yıllardır bir niyetim vardı. Bir enerji üzerine bir kitap yazma niyetim vardı. Bunu ders olarak anlatmaya başlayınca kullandığım iki ayrı kitap. İkisi de aslında çok güzel kitaplar. Çok faydalı kitaplar. Bunlardan bir tanesi MIT'nin meşhur Sustainable Energy kitabı. Diğeri de Dr. Hodge'ın kitabı. Fakat her ikisinde de biraz da benim yetişme tarzımdan kaynaklı, kendimden bahsederken onu tabii yine söyleyeceğim. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi geçmişim var. Oradan kaynaklı daha böyle konunun en özünden, en kaynağından başlanarak anlatılması, soruların ise yine adım adım çözülmesi bu kültürden geldiğim için burada da okuttuğum o kitaplarda belki biraz daha o alana ağırlık verilebilir fikri de uyandı bende. Nitekim sınıfta soruları çözerken de bunu fark ediyordum. Ve kitabın aslında belki de en temel unsurlarından bir tanesi bir konu anlatımı tarafını ben kitaba başlamadan önce Barış biraz bu Z jenerasyonu nesliyle yani onlar hakkında birazcık pedagojik olarak bilgi edinmeye çalıştım. Yani öğretmenlik burada tabii yapıyoruz uzun zamandır ama biraz da yani sosyal bilimlerin gözünden nelere dikkat etmek gerekir ya da bu jenerasyon ne şekilde daha rahat öğreniyor ile ilgili biraz onlarla ilgili de araştırma yaptım öncesinde. Kitabın konu anlatımı kısmında aslında buna dair çok şey var. Yani ilginç örnekler var orada. Onların ilgisini yüksek seviyede tutabilecek şekilde, konsantrasyonlarını azaltmadan teori kısmını görebilecekleri şekilde. Sonrasında chapter'ın içerisinde bulunan çözümlü örnekler. O çözümlü örnekler kısmına çok ehemmiyet verdim oraya. Orada adım adım bütün problemler çözülüyor. Bazen ünitenin içerisinde yine atıfta bulunulması gereken bir yer varsa yine oraya atıfta bulundum. Tekrar geri dönüp bakabilsinler diye bir link gerekiyorsa o linkleri de yine belirttim. Bir de her bir ünitenin sonunda problemler var. Onlar da öğrencilere ödev olarak ya da çalışma etüt olarak verilebilecek türden sorular. Onların da haricen çözümü yapıldı. O yayın evine gönderildi. O tabii sadece dersi öğreten hocalara ulaştırılacak çözümler kısmı. Kitabın içerisinde yine dersi burada anlatırken ben nelere dikkat ettim ve kitaba neleri uygulayabilirim diye düşündüğümde bir başka konu da şuydu. Burada sadece Amerika'ya yönelik örnekleri görüyoruz. Ama ben istedim ki dünyadan da örnekler görsün.
Dünyadan da enerji örnekleri görsün. Evet,
evet. Evet. Ve bunu yaparken de çok geniş tutmaya çalıştım yelpazeyi. 60'ın üzerinde ülkeden değişik, hatta bazılarında çok küçük kasabalardan, köylerden örnekler var burada. Kimisinde çözümlü problemler var. Yani Brezilya'dan örnekler var, Nepal'in bir köyünden örnekler var. İsviçre'den, Türkiye'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan örnekler var. Dolayısıyla Afrika'da da çok değişik örnekler var aslında. Dolayısıyla bu coğrafi olarak da istedim ki öğrenciler dünyaya dair de belki bir vizyon kazansınlar. Bir de ilgilerini de artırabilir diye düşündüm. Özellikle bugünkü sosyal medya ile şimdi her yerde her şeyi görmek isterlerse görüyorlar. O yönden onun da bir farklılığı olduğunu düşünüyorum kitabın.
Ben şöyle baktım kitapta, şimdi tekrar indeksini açtım. Sürdürülebilirlik kavramı, teorik temeller, fosil yakıtlar, nükleer, yenilenebilir, biyokütle, jeotermal, hidro, okyanus enerjisi, güneş, rüzgar, enerji depolama, enerji verimliliği ve gelecek görünümü diye ayrı ayrı bölümleri var. Kitapta bu bölümlerle alakalı da konuşacağız ama aklıma takıldı, bunu sormadan edemeyeceğim. Z kuşağının pedagojik farkı ne?
Z kuşağı önceki nesillerden farklı olarak her şeyden önce doğrudan bilgiyi edinmeye hazır değiller. Yani bizim kuşağımızdaki gibi sıraya oturduğunda ben burada bu bilgiyi edinmek için hazırım değil. Siz beni hazır hissettirmeniz gerekir beklentisindeler. Dolayısıyla da orada onlarla o ilk o kliği yakalamak gerekiyor. Yani onlara bunu ilginç şekilde gösterebilmek gerekiyor. Kitabın içerisinde değişik yerlerde bu yandaki o sidebar kısımlarında hem bilime dair, aslında sadece bilime dair de değil, örneğin edebiyattan da mesela Jules Verne'in de bir fotoğrafını paylaştım orada. Yani Jules Verne'in yıllar önce yazdığı bir hikayede hidrojene atıfta bulunduğu bir kısım var. Ya da işte iklimlendirme konusunda işte Willis Carrier'ın fotoğrafı orada var. Termodinamikçiler aşinadır. Sadi Carnot. Carnot'un fotoğrafı var orada. Bir de yine onları çok çabuk ilgilerini toplayabilmek üzere further learning ile ilgili olarak kitabın yine o yan kısımlarında linkler var. Yani ilgilerini çekebilecek ve yeni teknolojiler konusunda doğrudan oraya gidip o link üzerinden de ilave bilgi edinebilecekleri linkler var. Sosyal medyaya kesinlikle değindim. Bunu burada paylaştım onlarla. Ve hangi sosyal medya platformunda olurlarsa olsunlar, orada da onlara bilhassa şunu belirtmeye çalıştım, orada vurgulamaya çalıştım. Bilginin filtrelenmesi, çünkü sosyal medyada her zaman her gördüğümüz bilgi doğru değil. Dolayısıyla güvenilebilir kaynaklar önce nasıl öğrenilir, hangi kaynaklardır, nasıl öğreniriz ve o kaynaklara ulaştığımızda da yine kaynağın güvenilir olmasına rağmen yine de bilgiyi doğrudan kabul etmemeleri, çünkü bilim böyle bir şey, yani bir şeyi doğrudan kabul etmemen gerekiyor. Yine kendi süzgeçlerinden geçirmeleri ve akıllarına yatmayan şeyler varsa bunları da sınıfa taşısınlar, tartışmalar olsun.
Peki hocam, Z kuşağı olan arkadaşlara biraz zaman vereyim şimdi size. Z kuşağı olan arkadaşlara mesela güneş enerjisi nasıl anlatıyorsunuz?
Barış, doğrusu teoriye başlamadan önce ilk etapta bugünün mesela gençlerine baktığımız zaman onların en çok ilgisini çeken şeylerden bir tanesi elektrikli araçlar. Yani öncelikle güncel hayatta onların hayranlık duyduğu, beğendiği teknolojilerden önce yola çıkarak birkaç uygulama örneğini sadece gösteriyorum üzerine çok fazla durmadan. Bu şuna sadece hazırlık oluyor. Biraz sonra biz temelleri ve teoriyi konuşacağız. Ama bu konuşacağımız şeyler sizi hem ürkütmesin hem de size sıkıcı olacakmış gibi bir sinyal vermesin diye öncesinde bu uygulamalar. Yani bir kampa çıktıkları zaman dağ başında cep telefonlarını şarj edebilme şanslarından başlayalım. Arabanızı şarj edebilmeye dair ya da eğer yemek pişirmeniz gerekiyorsa yine güneş enerjisini kullanarak nasıl pişirirsiniz? Ya da Romalılar ya da bizde Osmanlı Türkler banyoda, hamamlarda nasıl bu ısıyı kullandılar? Bu tür önce örneklerden kısaca bahsederek teoriye geçtiğimde yani benim gözlemlediğim şu oldu. O denklemler daha az ürkütücü geliyor gözlerine. Çünkü diyorlar ki o teoriden sonra o en başında konuştuğumuz, ben onlara yani o ne denir ona, böyle fragman olarak baştan verdiğim parçalara gireceğiz sonrasında. Dolayısıyla bu onların ilgisini yüksek tutuyor. Böyle gözlemledim. Tabii bu ders anlatımıyla kitabın tasarlanışı daha farklı. Kitapta ileri geri gidip gelemeyeceğim için kitapta sadece bu görselleri ilgili yerlere yerleştirmiş oldum. Teori kısmında da var, uygulama kısmında da var.
Şimdi sizi tanıyalım. Serdar Çelik gelir.
Barış, Beylerbeyi'nde geçti çocukluğum. İstanbul Beylerbeyi'nde geçti çocukluğum. Beylerbeyi İlkokulu'na gittim. O yıllarda Beylerbeyi Spor Kulübü'nde de futbol oynadım. Futbola çok fazla ilgim vardı. Sonrasında Özel Eyüboğlu Lisesi'nde devam ettim. Ortaokul ve liseyi Eyüboğlu Lisesi'nde okudum. Ve üniversite ise benim hayalim makine mühendisliği okumaktı. Zaten sadece makine mühendisliği tercihleri yapmıştım. Lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aldım Beşiktaş'ta. Master, yüksek lisans eğitimimi ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldım. Çoğunlukla Gümüşsuyu kampüsündeydim. Master'ımı yaparken İTÜ'de o zamanlar bir üniversite sanayi işbirliği programı vardı. Benim o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki tez danışmanım, Allah rahmet eylesin, Osman Gezi Genceli Hoca, çok çok sevilen, çok sayılan bir hocaydı kendisi. Onun öğrencisiyim ve Osman Hoca o zaman bana tezimi böyle bir çalışma kapsamında yapmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de tabii ki hocam dedim ve o dönem Arçelik'le bir anlaşması vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Zannediyorum hala devam ediyor program. Hatta Arçelik bunu daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi ve bir başka birkaç okula daha genişletti yanılmıyorsam. Ve ben tez çalışmamı Arçelik'in ARGE bölümünde yapıyor oldum aslında. Benim tez başlığım Arçelik'in ARGE bölümüne hizmet eder bir başlıktı. Bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Benim o dönemde master'a başladığımda doktora yapma niyetim yoktu Barış. Yani ben sanayide, piyasada mühendis olarak çalışmak istiyordum ama belki bir master yaparsam daha güzel olur diye düşünmüştüm. Ailede de o zamana kadar ailede bizde master yapan yoktu hiç. Belki hem bir ilk de olur, belki yol açarız diye de düşündüm. Ama Arçelik'e geldiğimde bu sefer etrafımda çok fazla doktoralı mühendis gördüm ben. Bu sefer onlar beni doktoraya imrendirmiş oldular. Öyle olunca da tabii çevremde Almanya'da doktora yapanlar vardı, Amerika'da doktora yapanlar vardı. Ben de ikisi arasında aslında Almanya'dan da kabul almıştım ben doktoraya başvurduğumda. Amerika'dan da kabul alınca yine bu büyüklere sordum. Yani bizim yine Arçelik ARGE'deki mühendislere sordum. Ne tavsiye edersiniz diye. İlginçtir. Amerika'da yapanlar da, Almanya'da yapanlar da Amerika'yı tavsiye ettiler. Öyle olunca ben de Amerika'ya geldim buraya. Burada bir üniversite, Nijeryalı bir hoca o zaman, aslında biraz da şansım da belki yaver gitti öyle. Tam bütçe sıkıntısının olduğu bir zamanlarda hoca iklimlendirme üzerine bir asistan arıyormuş yanına. Benim de o altyapım iklimlendirme üzerineydi. Kaldı ki bir de ben dededen, babadan gelen meslek olarak soğutma, havalandırma, havalandırma kanalları hala babam aynı işi icra ediyor Eminönü'nde. Onun da zannediyorum özgeçmişimde, o da belki hocanın dikkatini çekti. Öyle Southern Illinois University, Carbondale makine mühendisliği bölümü bana bir asistanlıkla davette bulundu. Zaten almasaydım öyle bir daveti gidemezdim. Yani finansal olarak asistanlık almadan gelemezdim Amerika'ya. Ve öyle başladık. Burada doktoramı tamamladıktan sonra sadece 2 saat kuzeyde başka bir üniversitede, burada yine Illinois içerisinde, 2007 senesinde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Ve dün itibariyle de bir e-mail aldım. 15. yılınızı tamamladınız, tebrikler diye. Zannediyorum bir seremoni düzenlenecekmiş. 5 yılın katlayan çalışanlar için çok teşekkür ederim. Dolayısıyla 15 sene su gibi akıp geçti diyebilirim. Evet.
Hocam özellikle sizin, belki bilmeyenler için söyleyeyim, üniversitenizde yıllarca en beğenilen hocalardan biri seçildiniz. Birkaç defa seçildiniz hatta. Bu sebeple de bu pedagojik bakışınızı kitaba da yansıttığınız için kitabın daha böyle anlaşılabilir ve kolay olduğunu görüyoruz. Ama bir şey soracağım. Kitapta Güneş bölümünde 262. sayfada böyle Türkiye'den sanki bir köy resmi var. İsterseniz oradan başlayalım.
Evet. Barış, o benim köyümün fotoğrafı.
Neresi burası?
Ilgaz'ın bir dağ köyü, Ali Bey köyü. Ve orada geçtiğimiz yazlardan birinde, her yaz ben çocukluğumdan beri mutlaka köye gideriz biz ziyarete. Orada o köy odası dediğimiz bizim bir ortak bir kullanım alanı var. Daha çok misafirlerin ağırlandığı, yemeklerin yendiği. Köy odasının çatısına yeni bir güneş kolektörü konduğunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Hem çok yeniydi. Bir de böyle bir şeyi Ilgaz'ın bir dağ köyünde görmek beni ayrıca sevindirdi. Ve o fotoğrafın etrafındaki yerlerde benim belki de çocukluğumda ayağım basmadığım yer yoktur oralarda. Arka planda da Ilgaz Dağları gözüküyor fotoğrafta. Orada o fotoğrafı çekmek istedim. Kitaba da onu koymak istedim. Solar kolektör başlığından bahsederken o fotoğraf olsun istedim. Ilgaz'dan da bir fotoğraf olsun istedim. O resim, evet haklısın, bir Türk köyünün fotoğrafı ve Ilgaz'dan.
Ayrıca siz Ilgaz enerji oluşumunun da kurucularından birisiniz bildiğim kadarıyla. İsterseniz ondan da bahsedelim biraz.
Tabii ondan da kısaca bahsedeyim. Ilgaz Enerji Çalıştaylarını 2017 senesinde başlatmıştık. O da şöyle oldu. Yani Türkiye'ye sürekli tabii gidip geliyorum. Yani bütün yazlarımı Türkiye'de geçiriyorum ve kış tatillerinde de yine Türkiye'ye geliyorum. Daha kısa süreli olsa da. Ve sürekli tabii irtibat halindeydim. Türkiye'den de hocalarla, sanayiden arkadaşlarla. Bir de yani benim Ilgaz dediğim gibi çocukluğumun geçtiği yer, dedemin memleketi. Biraz oraya da vefa borcum da vardı. Böyle bir sempozyum serisini başlatırken ya istedim ki şey olsun. Ilgaz da bu işin içine dahil olmuş olsun. Ve Ilgaz Enerji Çalıştayları serisi altında başladık buna. Ve o çalıştayların ilk ikisini biz Ilgaz Dağı'nda yaptık. Yani yazın aslında bir Davos gibi bir orada toplanma olmuş oldu. Tamamıyla bütün medeniyetten uzak, her şeyden uzakta bir dağ otelinde. Çok tabii butik toplantılardı bunlar. Yani 40 kişilik, 50 kişilik toplantılardı. Değişik üniversitelerden, Ege Üniversitesi'nden, Özyeğin Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden, Koç Üniversitesi'nden, yani çok sayıda akademik misafirler geldiği gibi özel sektörden de yine aynı şekilde konuşmacılar geldi. O etkinliklerin çok güzel olan bir tarafı şuydu Barış, tabii bir dağ kulübesi ya da dağ otelinde bu yapıldığı için her şeyden uzakta Çalıştaylar sonrasındaki o sosyalleşme sürecinde çok güzel arkadaşlıklar kuruldu orada. Ve ben sonrasından orada tanışıp da kendileri arasında ortak projeler yürüten çok arkadaşlardan haber aldım. Ve yani başından sonuna hem çok keyifliydi. Ben de çok çok birikimli, çok iyi insanlar tanıdım o süreçte. Fakat bu tarafta da beni çok sevindiren bir şey olmuştu. Bizim üniversite burada ona haber yaptı. Ve o haber daha sonra bilmiyorum kim ne şekilde ulaştı ama burada USA Today en büyük gazetelerinden bir tanesi. Bizim o yaptığımız çalışta USA Today'de çıktı. Yani ben ona çok şaşırmıştım. Çok büyük, çok kapsamlı bir çalışma değildi bu öyle. Ama diğer taraftan da yine tabii Ilgaz'ın isminin de Amerika'nın en çok okunan gazetelerinden birinde çıkması o beni ayrıca sevindirdi.
Harika. Hocam hem kendi toprağınıza kattığınız değer için sizi tebrik ediyorum. Hem de oralara kadar gidip bu başarıları da oraya taşıdığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Biraz kitaba isterseniz tekrar bir şöyle dönelim. Yani bu kitabın yazma fikrinin bir kısmını duyduk ama ne zaman klik etti böyle tamam yazmaya başlıyorum ben bunu yazmam lazım dediniz?
Barış, ben yıllardır bunu yazmak istiyordum ama bir de önümde şöyle bir şey vardı benim, bir engel vardı. O da şimdi akademik olarak burada yardımcı doçent olarak başladım. Sonra doçentliğimi aldım. Ondan sonrasında tabii bir sonraki seviye profesörlüktü önümde. Onun için de tabii ciddi bir hazırlık gerekiyor. Yani o 6 yılın sonunda hazır olmam gerekiyordu. Tabii öyle olunca bu beni diğer meşgalelerden uzak tuttu. Öncelikle onu bir halledebilmiş olayım diye. Ben profesörlüğü aldıktan sonra çok rahatladım tabii. Vakit olarak çok rahatladım. Ve almadan önceden zaten niyetlenmiştim ki ben bu işi de hallettikten sonra artık yıllardır kafamda olan bu kitaba başlıyorum. Bu çalışmaya başlıyorum diye niyetlenmiştim. Ama küçük küçük hep notlar alıyordum. Yani içerik olarak değil ama fikirsel olarak. Yani ben bu kitaba neleri koyabilirim ya da ne tür fikirleri bunun içerisine uygulayabilirim? Ben kitabı 2020'nin Ocak ayında ilk defa oturup yazmaya başladım. Ve hemen kısa bir süre sonra ondan Covid zaten başladı. Aslında Covid biraz daha beni kitap anlamında şey yapmış oldu. Daha da hızlandırmış oldu. Her ne kadar hızlandırdı desem de tabii yine toplamda 3 yıl sürmüş oldu aslında kitabın tamamlanması. Bunda biraz da işte titiz olmanın da dezavantajlarını da yaşadım biraz. Onu da söyleyebilirim. Biz de Arçelik'te master çalışmalarımızı yaptığımız zaman bir direktörümüz vardı bizim. O mükemmelliyetçi olan arkadaşlara hep biz geciktirirdik bazı çalışmaları. O deadline'ları kaçırıyorduk. O zaman bir sözü vardı onun. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Yani mükemmele ulaşacağız derken aslında hiç iyiyi dahi elde edemiyorduk. Tarihleri kaçırıyorduk. Bu kitapta da biraz aslında onu hissettim kendimde. Ama sonrasında gördüm ki her ne kadar beklediğimden uzun da sürse bu süreç zannediyorum çok içime sindi. Kitabın aslında hikayesi, fikri profesörlüğü aldıktan sonra masaya oturup çalışmaya başlayışım. Ama evvelinde de yine bu alternatif enerji sistemleri dersini de burada öğretiyor oluşum yıllar içerisinde. Ve orada öğrencilerden edindiğim geri bildirim ya da onlarda gözlemlediğim tepkiler diğer okuttuğum kitaplarda ya da dersi işlerkenki süreçte onların hepsi aslında harmanlanmış oldu Barış. Biraz da zamanlama olarak da yani sanki her şey çok güzel bir zamanda bir araya denk geldi diyebilirim. Belki o da benim şansımdı.
Hocam peki ben de hani biraz arada bir şeyler anlattığım için çok merak ettiğim konular var. Bunlardan bir tanesi şu. Hangi bölümü yazarken çok daha zorlandınız? öğrencilere hangi konuları anlatırken biraz daha emek gerekiyor, öyle sorayım.
Evet. Barış, herhalde en çok nükleer enerjiyi yazarken zorlandım. Çünkü o aslında benim üniteler içerisinde en zayıf olduğum kısım. Öyle olunca da tabii kitabı yazmak ders anlatmaya benzemiyor. Yani ders anlatırken bir hoca 100 üzerinden 98 birim bilgiye bile sahip olsa o dersi anlatır. Belki ders esnasında çok nadir bir soru gelir ki hoca onu cevaplayamaz. Onu da daha sonra öğrenciye geri dönebilir, o bilgiyi araştır. Ama kitabı yazarken ben hep şunu düşündüm. Eğer 100, yani 100 birim üzerinden 105 birimlik bir bilgi olması gerekiyor ki her şey doğru bir şekilde işlenmiş olsun. Dolayısıyla nükleer kısmını çok uzun süre çalıştım aslında. Önce kendim çalıştım orayı. O kısım beni belki de en çok uğraştıran, belki de dememeliyim, kesinlikle en çok uğraştıran kısım oldu. En çok severek yazdığım kısım ise Ocean Energy, okyanus enerjisi kısmıydı. Orada dalgalar, gelgitler, yani wave energy var, tidal energy var bunlar. O da benim biraz suya, su sporlarına olan merakımla da ilgili. O da benim en çok eğlenerek, keyif alarak yazdığım ünite gibi.
Peki bizi dinleyenler için mesela güzel bir chapter'ınız var. Enerji depolama. Enerji depolamayı bizi dinleyenlere nasıl anlatırsınız? Kitabınızda hani baz alarak söyleyeyim.
Evet. Enerji depolama kısmını kaç kategoriye orada ayırdım Barış. Aslında enerji depolama belki kitabın içerisindeki en detaylandırılmış ünite. Burada öncelikle büyük resmi de herkes görebilsin diye bir tane orada bir şematik oluşturdum. Orada bunun kategorileri ve alt kategorileri sıralanmış durumda. Ve her bir kategorinin önce tanımını yaptıktan sonra daha sonra onlara yönelik bir chapter'ın içinde çözülme bir problem var. Dolayısıyla öğrenci ilk önce büyük resmi görüyor. Ondan sonra büyük resmin her bir parçasının temellerini okuyor. Teorisini görüyor ve arkasından onunla ilgili bir çözümlü örnek görüyor. Böylelikle her şeyi bir mühendislik öğrencisine temsil etmişizdir diye düşündüm. Bunun içerisinde değişik mühendislik branşlarından arkadaşların değişik konular olabilir, kendilerine daha yakın bulabilirleri. En basitinden örneğin bir orada faz değiştiren malzemeler var. Bununla ilgili biliyorum birçok Ar-Ge çalışması Türkiye'de de yapılıyor yine. Diğer yine kriyojenik uygulamalarla ilgili çalışmalar var. Bunların hepsini yine coğrafi olarak da değişik bölgelerle ilgili de örnekler de vermeye çalıştım dünya üzerinde. Hidrojene tabii kesinlikle değinmem gerekiyordu. Ondan da yine aynı şekilde bahsettim. Ve o chapter'ın daha böyle dediğim gibi en kapsamlı chapter olduğunu düşünüyorum kitap için.
Peki hocam, son kısımda size şöyle bir şey sorayım. Enerjinin geleceğine ilişkin bir bölümünüz de var. Ama bu konuyu öğrencilere anlatan, sahadan gelmiş, hani bu işin içinde aile olarak da bulunmuş enerji sistemleri konusunda biri olarak enerjinin geleceğinde neleri görüyorsunuz? Öğrenci arkadaşlar nelere eğilsinler? Sanayiciler sizce nelere eğilsinler? Bu konudaki fikirlerinizi alalım. Oradan da kapatırız. Buyurun hocam.
Barış, aslında enerjinin geleceği konusunda nükleerle ilgili kısmı bir kenara koyarsak diğer tüm teknolojilerde doğrudan teknolojik gelişmeden ziyade daha çok malzeme imalatla ilgili yani üretim teknolojileri kısmında birçok yenilik olacağını düşünüyorum. Yani bunlardan tabii ilk akla geleni yine 3D printing ya da additive manufacturing konuları. Bunun haricinde yapay zeka, makine öğrenmesi ve Internet of Things, bunlar zaten görmeye başladık etkilerini şu ana kadar teknoloji içerisinde. Ama ben bunun daha böyle eksponansiyel olarak büyüyeceğini bekliyorum. Bir de enerjinin üretilmesinden ziyade enerjinin tasarrufu konusunda ya da enerji verimliliği konusunda çok daha büyük atılımlar bekliyorum. Yani İngilizce'de kullandıkları o low hanging fruit, yani en başta o kolay elde edilebilir lokma varken daha pahalı ve daha çok Ar-Ge ve vakit ve bütçe gerektiren yatırımlara yönelmektense daha enerjinin verimli olarak daha tasarruflu kullanılmasına yönelik çalışmalar ve uygulamalar çıkacaktır diye bekliyorum. Aslında umuyorum ve bekliyorum diye söylemem lazım sırasıyla söylemek gerekirse. Düşüncelerim bu şekilde. Ben bunu kitapta tabii hem binalar üzerinde de konuştum, sanayi üzerine konuştum ve bir de ulaşım üzerinde yine aynı şekilde değinmeye çalıştım bu yeniliklere.
Hocam çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Barış, çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için, kitabı incelediğin için. Ayrıca şunu söylemem gerekir. Bu kitabın içerisindeki Python soruları, bu çözümlerdeki katkın, verdiğin fikirler ve çözdüğün o örnekler muazzam bir katkı sağladı kitaba. Bunun için sana daha önce teşekkür ettim tabii ama bir kez daha burada huzurunda tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Katkıların çok büyük değer ekledi kitaba. Çok teşekkür ederim.
Hocam özellikle ben çok memnun oldum bana sorduğunuz için. Ayrıca ön sözüdeki teşekkürünüzü yani yazılı olarak okuyunca da çok duygulandım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında yazdığım herhalde 6-7 tane örnek diye hatırlıyorum ama çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ama başarılarınız daim olsun. Gerek Ilgaz Enerji Çalıştayları gerek bu toprağınızı unutmamız, bir yandan da orada bu kadar iyi bir şekilde zamanın ruhunu okuyarak bu işleri anlatmanız hepimize örnek olacaktır. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim Barış.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.